Ay büyürken uyuyamam. Necati Cumalı.
Ayrım 18.
Büyük kız ne diyeceğini bilemedi. Senin karışacağın, senin bileceğin iş mi bu? Rengi sararan uçan kız dudaklarını ısırdı, toparlanmaya çalıştı. Yakışık almaz da, hem melahat okuyor da, diyebildi. Kadın titriyordu, yüzünün rengi büyük kızından farklı değildi onun da. Sıkılmış yumrukları ile her yanı sarsıla sarsıla kenetlenmiş dişleri arasından "Kovacaksın o iti," dedi kocasına. "Yarından tezi yok, kovacaksın. Bir daha kapımda görmeyeyim o yüzsüzü." Adam başı önünde mırıldandı. "Bakalım yarın olsun da." Bu konuşmaları Melahat'e duyurmadılar. Üçü de o geceyi kendi iç dünyalarının yalnızlığında, pişmanlıklarının, zayıflıklarının, onur yaralarının acılarıyla dağlanarak geçirdiler. Ertesi sabah dükkanda karşılaştıklarında helvacıdan evdekilerin ne dediğini, kararlarını sordu Vehbi. Helvacı küçük kızının henüz okuduğunu, okulunu bitirmesine 4-5 ay kaldığını, isteğini birdenbire kendisine açamadıklarını ezik bir dille aşağıdan alarak anlatmaya çalıştı. Vehbi dikleşti. "Yani oyalıyor musunuz beni?" Helvacı, "Oğlum," diye söze başlayarak başı önünde yumuşatıcı bir şeyler söylemek istedi. Vehbi sert bir el hareketiyle çenesinden kavrayarak adamın yüzünü kendine doğru çevirdi. "Ne oğlum ulan?" diye başladı. Ağza alınmaz bir iki küfür savurduktan sonra sözünün gerisini getirdi. "Hanginiz bana olmaz dersiniz be? Sen mi, karın mı, ablası mı? Şimdi helvacı yamağı diye beğenmemeye mi kalktınız beni? Senin karının büyük kızının gönlünüzü ederken iyiydim de küçük kızını istemeye kalkınca mı kötü oldum, helvacı yamağı oldum? Gencim, evleneceğim elbet. Ömrüm sizin gibi kalıntılarla mı geçireceğim? Küçük kızım benim, onu bil. Yoksa indiririm bu dükkanı başına." O akşam Melahat'i bir kez açmak zorunda kaldılar işi. Söz karar Melahat'indi. Dikişlerinin, romanlarının, gelecekle ilgili düşlerinin ortasında evdekilerden apayrı bir hayat yaşayan Melahat, annesiyle ablasıyla Vehbi arasında geçenlerden habersizdi hala. Vehbi'nin kendisini istediğini duyunca, yıllarca önce annesinin babasının o çirkin kusurunu öğrendiği geceki gibi dünyasının yıkıldığını, oturduğu ayak bastığı yerin çöktüğünü, çevresine her yandan boşanan karanlıklar, seller bastığını sandı. Boğulur gibi kollarını annesine uzattı. "Nasıl, nasıl söylersiniz bunu bana? Nasıl razı olursunuz bir yamakla evlenmeme?" Melahat ağladı, inledi, hıçkıra hıçkıra başını minderin yastıklarına vurdu. Öldüreceğini söyledi kendini. Baba evden çıktı, kahveye gitti. Kadın yaklaşmıyor, kucaklayamıyordu kızını. Abla odanın içinde donmuş kalmıştı. Kıskanıyorlar mıydı Melahat'i? Yoksa aylardır Vehbi'nin saçlarında, etlerinde dolaşmışlar, kirlenmiş elleriyle dokunamıyorlar mıydı ona? Bu iki duygu henüz karışıktı ikisinde de. Melahat'in hıçkırıkları hafifledi. Başı umutla doğruldu az sonra. "Dayıma, dayıma yazarım. Dayım sever beni. Dayım gelir alır beni. Gelmeyecek olursa ben kalkar yalnız giderim. O güne kadar oturamam sizinle. Öğretmenim de kalırım." Bu sözlerden sonra ağlamıyordu artık. "Ben terzi olacağım, çalışacağım, evleneceğim erkeğin eline bakmayacağım. Kocamın her huyuna katlanamam sizler gibi. Ben sizler buradan, bu pis kasabadan, bu iğrenç evden kurtarmayı düşünürken demek siz belediyenin aygır deposundaki damızlık eşekten farksız o hayvana uygun gördünüz beni." Kadın bu sözleri dinlerken birden gövdesini bağlayan bütün iplere keskin bir bıçak inmiş gibi Vehbi'nin bakışlarından, büyüsünden kurtulduğunu duydu. Kimdi Vehbi? Nasıl olmuştu da sürüklenmişti kollarına kadar? Vehbi de o değiştirmek istemeden her birini onu bırakıp gittikçe değiştirmek zorunda kaldığı etinin çağrısıyla yaşayışına giren öbür erkekler de yoktular şimdi. Dünyasından uzaklarda, çok uzaklardaydılar. Hiç olmamışlar, hiç karşılaşmamışlar gibi yabancıydılar. Pirincin taşı gibi gövdesinden, etinden ayıklayıp attığı birer fazlalıktılar. "Ben çalışırım, İstanbul'a gider dikiş dikerim. Dayım elbet bana biraz yardım eder," diye gözlerini kuruluyordu Melahat. Mindere yanına oturdu. Melahat'ini kolları arasında salladı, saçlarından öptü. Bu öpüş, bu yakınlık hiçbir erkeğin döndüremediği gibi başını döndürdü. Etinden, kanından olan kollarının arasındaki kızıydı onun. Öyle günahsız, öyle arınmış duyuyordu ki birdenbire kendini, deri değiştirir, kabı değiştirir gibi 15 yılı aşkın bir sürenin kirli anılarından sıyrıldığını, Melahat'i ile birlikte genç kızlık umutlarının kaldığı yerden başlayan yeni bir hayatın açıldığını görüyordu önlerinde. "Gideriz yavrum, gideriz benim altın kızım," dedi sarhoş gibi kızının saçlarını koklayarak. "Sen İstanbul'da daha iyi ilerletirsin dikişini. Birkaç gün dayınlarda kalırız, sonra küçük bir ev tutarız. Sen keser biçersin, ablanla ben dikişlerinde sana yardım ederiz. Birikmiş 3-5 kuruşum var çok şükür." Büyük kızın boğazına tıkayan düğüm çözüldü, soluğu boşandı. "Sahi gider miyiz?" diye yaklaştı ikisine gözleri sevinç gözyaşlarıyla ışıldayarak. Kadın iki kızını iki yanına alarak kollarıyla sardı. Başlarını göğsüne bastırdı. İkisinin de saçlarını öptü, kokladı uzun uzun. ''Başka çaremiz yok. Elbet gideceğiz. Ne olduysa oldu. Hepsini unutacağız.'' dedi. Ertesi sabah komşular doldurdu evlerini. En gerekli 3-5 parça eşyalarını topladılar. Dikiş makinelerini özel bir dikkatle yerleştirdiler tahta bir sandığın içine. Baba hayırlı gördüğünü söylüyordu gitmelerini. Elinden gelen yardımı esirgemeyeceğini söylüyordu arkalarından. Fakat üçü de çok iyi biliyordu ki artık bir araya gelemeyecekler. Anneleri babalarından boşansa da boşanmasa da uzun bir süre ayrı yaşayacaklardı birbirlerinden. Üçü öğle otobüsüyle o akşam il limanından İstanbul'a kalkacak vapura yetişmek üzere kasabadan ayrıldılar.
Halim gelecek. Kasabanın ana caddesine çıkan yan sokaklardan birinin köşesinde kalan o tek katlı ev, duvarları, pencereleri, kapısıyla önünden geçenlere her zaman güler gibidir. İlk bakışta kalın taş duvarları, kararan kiremitleri, boyasız tahta pancurlu ufak pencereleriyle sokağın öbür evlerinden ayrılmaz odı. Fakat o sokakta oturanlar, önünden geçerlerken canları sıkkın, keyifsiz de olsalar, evin kapısına, pencerelerine kısa bir bakış atınca gülümsemeye hazır duyarlar kendilerini. Evin yüzüne o gülümsemeyi katan Belkıs'tır. Çocukluğundan beri evlerinin önünden geçen komşularına ne yapar ne eder, kapıdan pencereden bütün güleçliğiyle görünüverir Belkıs. O durgun, hareketleri yavaş, kasaba insanları Belkıs'ın bu görünüşlerine alışmışlardır. Evin önünden geçerken bu alışkanlıkla Belkıs'ın görünmesini, gülüşlerinin rüzgarıyla yüreklerinin pasını silip götürmesini, kendilerine bir demet çiçek atar gibi hatırlarını sormasını beklerler. Yaşlı anasının babasının tek kızıdır Belkıs. Pembe, beyaz, gür buğday saçlı, canlı bir kızdı çocukluğunda. Daha kapılarının önünde, evlerinin az ötesindeki boş arsada, sokağın öbür çocuklarıyla ip atlar, kaydırak oynarken başlar onun komşu teyzeler, amcalar, ağabey, ablalarla bu yakınlığı. Sokağın başından, diyelim Murat Bey mi geliyor? Adam yaklaşınca arkadaşlarının oynasana diye sabırsızlanmalarını aldırmaz. Ya ipi elinde, ya kaydırağı ayağının ucunda duruverirdi. Önce adamı gülerek selamlar, nasılsınız Murat Bey amca derdi sevgi taşan bir sesle. Murat Bey'in gergin yüz çizgileri hemen yumuşar, adam bir iki tatlı sözle Belkıs'a karşılık verir, anasına babasına selam söylemesini isterdi. Az sonra güler yüz evine giren adam karısına Belkıs'ı överdi mutlaka. Şu Hasan Usta'nın kızı ne kadar hanım, ne kadar terbiyeli derdi. Bir gün olsun hatırımı sormadan beni sokaktan geçirmez. Karısına ise Belkıs'ın güler yüzünü anımsamak bir hafiflik verir. Ya derdi, çok hanım maşallah, beni de öyle. Murat Bey gibi, karısı gibi, Fatma Hanım teyzesi, Hayriye ablası, Necdet ağabeyi, kısacası sokağın bütün öbür büyükleriyle arası hep iyiydi Belkıs'ın. Sokaktaki çocuklardan biriyle olsun kavga etmeden büyüdü. İlkokulu bitirdikten sonra bir yıl içinde serpildi, çocukluğunun sıcakkanlılığından hiçbir şey yitirmeden dal gibi bir genç kız oluverdi Belkıs. Artık sokakta, evlerinin yakınındaki boş arsada oyunlarına katılmıyordu öbür çocukların. Komşuları gelip geçerken saçları ensesinden bir tülbentle bağlı, ya pencerelerin camlarını silerken ya da kapılarının önünü yıkar süpürürken görüyorlardı onu. 15'ine girdiği yıl uzak bir akrabalarının oğlu Halim'le evlendirdiler Belkıs'ı. Bütün komşuları nikaha gittiler. Gözleri mutluluktan gülen Belkıs'ı gördüler. Askerden yeni gelmişti Halim. Askere tütün ekicisi olarak gitmiş, usta bir şoför olarak dönmüştü. Artık ne tütünde hevesi vardı ne de tarlada. Aklı fikri direksiyondaydı. Uzun kuyruklu bir taksiydi rüyalarına giren. Ben tütün ekmem, ellerimi göğe açıp yağmur beklemem diyordu. Benim sanatım var. Bir arabam olursa olur, olmazsa İzmir'de, İstanbul'da mı, nerede boş bir direksiyon bulursam geçer otururum başına. Halimi gözlerinden bütün bütün ayırmak istemeyen anası babası, ellerinde avuçlarındakini saydılar, tarlalarını bankaya ipotek ettiler, 35 bine satılık bir şavrölet bulundu. 15 bin peşin ödendi, geri kalan 20 bin ayda 2 bin lira taksite bağlandı. Nikahtan iki gün önce Halim'in dediği yerine getirildi. Hasan Usta evinin ön odasını kızına ayırdı. Damadı yanına aldı. Nikahtan damat direksiyonda, gelin arkada analar babalar, Halim'in kız kardeşi, küçük akraba çocukları şavrulete dolmuş olarak eve döndüler. Halim arabayı odalarının penceresi altına çekti. Arnavut kaldırımı döşeli evlerinin alnaçları sıvasız sokakta, pırıldayan camları, nikel kuşaklarıyla Amerikan yapısı masmavi arabanın gelip yerleşmesi bir olay oldu. Odalarında yalnız kaldıkları ilk gece bir gözü gelin yatağındaysa bir gözü pencerenin önünde duran arabadaydı Halim'in. Belkıs'a araba üstüne bazısını anladığı, bazısını anlamadığı bir sürü söz anlattı. Bir ara dayanamadı, gecenin onuna doğru hadi dedi, giyin, ört başını, seni iskeleye kadar götüreyim. İskelede arabayı limanın gerisine çekti. Bir süre denizi seyrettiler. Halim ilerisi için düşlerini, düşündüklerini açtı. Kasaba küçük bir yerdi, fakir yerdi. 10 ayda 20 bin lira taksit borcunu, banka borcunu ödeyemezdi kasabada kalırsa. Araba İzmir plakalıydı. İzmir alt tarafı yarım saat ötede diyordu Halim. Gencim, sabah karanlığından gece yarısına kadar çalışırım. Gelebildiğim geceler eve gelirim. Gelemezsem arabada yatar kalkarım. Bir yıl sonra borcum kalmayınca İzmir'e alırım seni. Kesimize göre bir ev tutarız, yerleşiriz. Kasabada hayat yok, gelecek yok. 40 yıl belimiz üstüne iki büklüm tütün eksen bir adım ilerlemeyiz. Göreceksin. 2-3 yıl sonra ikinci bir arabam olur. Belki de parçacılığa başlarım. Belkıs, sen erkeksin dedi. Elbet benden daha iyi bilir, daha doğru düşünürsün. Nasıl aklın ererse öyle yap. Halim karısı üzülmesin diye yineledi. Ne olacak dedi. Araba altımda, ne zaman işim hafiflerse, ne zaman günlüğümü doldurursam çeker gelirim. Belkıs o yürekten gülüşüyle gözleri Halim'in gözleri içinde, ne zaman için rahat ederse o zaman gel dedi. Ertesi sabah erkenden arabanın bir köşesine mavi boncuklu bir nazarlık bağladı, ardından sular döktü, Halim'i uğurladı. Halim gün ağarmadan iskeleyi, güzel bahçeyi geçti. Gün doğdu. Doğacak derken İzmir'e girdi. Arabasını konakta sıraya çekti. Sabah anası ilk söz olarak Belkıs'a Halim'in ne zaman geleceğini sordu. Belkıs hiç düşünmeden belki bu akşam dedi. Belki olur mu kızım? Giderken sana söylemedi mi? Belkıs bu soruyu hiç beklemiyormuş gibi şaştı. O kadar borcumuz var bilmez misin? Ne zaman eli rahatlarsa o zaman gelecek. Tartışmayı uzatmadı. İlkin odasına daldı. Yatağı havalandırdı. Yatak çarşaflarını değiştirdi. Tahtaları, camları sildi. Minderi düzeltti. Odayı çivit, sabun, ıslak tahta kokularıyla doldurdu. Ardından sofayı sildi, avluyu süpürdü, kapılarının önünü yıkamaya geçti. Az sonra Fatma Hanım teyzesini görünce elinde süpürge, ayaklarının dibinde su kovası doğruldu. Nasılsınız Fatma Hanım teyze? Eksik olma kızım Belkıs, sen nasılsın? İyiyim çok şükür. Halim nasıl? O da iyi çok şükür. İzmir'e gitti, ne yapsın, çalışacak. Allah kavuştursun kızım. İzmir ne ki teyzeciğim, Halim'in arabasıyla yarım saat. Gece gelecek. Belkıs'ın iyimserliği gönül rahatlığıyla doldurdu Fatma Hanım'ın içini. Öyleyse gözün aydın şimdiden, selam söyle. Belkıs'ın bütün yüzü daha da ışıdı. Baş üstüne, kısmetse yakında İzmir'e yerleşeceğiz bütün bütün. O gece, ertesi gece geldi. Evliliklerinin dördüncü gecesinden sonra gelişleri aksamaya başladı Halim'in. Bir gece geliyor, bir gece gelmiyordu. Kapılarının önü kaldırım yıkanmıştı Halim gelse de gelmese de. Arnavut kaldırımı döşeli sokağın taşları arasında en küçük bir çöp yoktu. Mutfakta ateş küle gömülüydü. Bir tepsi içinde kapakları örtülü sahanlarda Halim'in yemeği hazırdı. Ekmeği tepsinin kıyısında peçeteye sarılıydı. Belkıs tahta pancurları kapalı, kulağı sesle bekler, sokaktan geçenler geçer, ayak sesleri kesilir, yakındaki elektrik fabrikasının gürültüsü durur, kasabanın ışıkları sönerdi. Belkıs gaz lambasını yakar, kısar, karanlıkları dinlerdi. Daha köprü başına dönerken anlardı Halim'in geldiğini. Araba yaylanarak lastiklerinin fısıltısıyla ana caddede ilerler, dönemeci geçince farlarının ışığı ilkin sokağa yalardı. Derken karanlık sokak aydınlanır, farlar kısa bir süre panjurların aralıklarından odaya sızardı. Taksi dönüşünü tamamlar, burnu ana caddeye dönük Belkıs'ın penceresi altına yanaşırdı. Belkıs kapının arkasındaydı hemen. Halim'in tık etmesiyle kapı açılırdı. Halim yorgundu besbelli. Sabahın altısından lokantalar, sinemalar dağılıncaya kadar çalışmıştı. Büyük kentin o çek diyen kendini beğenmiş insanları, dırdırcı kalabalığı, sarhoş erkekleri, içkili çiftleri, istasyonlar, bar önleri. Kanatları vardır kimi insanların. Yüreklerinin, kollarının, ayaklarının kanatları vardır. Belkıs'ın da öyleydi. Kanatlar üstünde karşılardı Halim'i. Birlikte taşlığı geçer, avluya çıkarlar, Belkıs su döker, havlu tutar, Halim yüzünü yıkar, az çok yorgunluğunu dağıtırdı. Az sonra odalarında önüne küçük bir sini içinde yemeğini getirirdi Halim'in. Halim ezilmişliğini, garipliğini dakikalar geçtikçe unutur, karısı sofrasının kıyısında ağzının en küçük bir kımıldamasına bakardı. Tuz mu ister, biber mi, su mu? Halim'in kaşı parmağı kımıldasa anlardı hemen. Sabah gün doğarken mavi şavrolet pencerenin altından ayrılırdı. Belkıs gene bu gece gel, yarın gece gel demezdi kocasına. Gündüz kapılarının önünde Fatma Hanım teyzesiyle karşılaştığı zaman sabırsızlanırdı. Kadının bir an önce Halim nasıl diye sormasını bekler, gece geldi sabah erkenden gitti dedi miydi uçacak gibi olurdu mutluluktan. Evliliklerinin üçüncü ayından sonra 3-5 günde bir evine geldikçe yatak yüzü gören Halim, eskisi gibi gün doğarken yola çıkmıyordu artık. Öğleye, bazen daha geç saatlere kadar uyuyordu. İşleri iyiydi, borcu hızla azalıyordu. Belkıs Halim uyanmasın diye ayaklarının ucuna basarak çıkıyordu odadan. Kapılarının önünde mavi arabanın başında toplanan çocukları bütün tatlılığıyla dağıtıyordu. Susun diyordu, gürültü etmeyin. Halim ağabeyiniz uyuyor içeride.
Ayrım sonu.